Lucien, Can Dündar, 28. ayrım. Son giden Süleyman Nazif olmuştu. Kendisinin 75. yaş gününe bir ay kala henüz 57'sindeki Nazif'i kaybetmişti. Hem de nasıl? Bu can dostunun ağır ateşten mustarip olduğunu öğrenince yanına bir doktor alıp evine koşmuş, ancak onu yatakta perişan halde bulmuştu. Ziyaretin ardından kalkıcı sırada Nazif, "Gel bana, seni göreyim üstad," diye onu yanına çağırmıştı. Nazif'in son söylediği sözde son gördüğü yüzde Abdülhak Hamit oldu. Kendisine şair-i azam sıfatını yakıştıran adam yoktu artık. Cenazesi parasızlıktan sığındığı kız kardeşin evinden alınıp yine parasızlıktan tayyare cemiyeti tarafından kaldırılmıştı. Sarsıldı Hamit. Türk edebiyatına ölüm karanlığına sokan adam o karanlık tünelin girişindeydi artık. Sarsıcı olan tünelin kendinden küçükleri sırasız yutması kadar parasız yutmasıydı aynı zamanda. Yazıyla geçen bir ömrün bedeli, finali bu mu olmalıydı? Şairin girdiği karanlığı hisseden Lucien, "Yalvarırım üzülmeyin," diye yazdı hemen. "Ne yazık ki bütün dostlar kaybolacaklar. Kader bu. Buluşma vedanın kız kardeşidir." Ne var ki bu son teselli cümlesi Hamit'i daha da mutsuz etti. Cümleyi bir daha okudu. Lucien'le yaklaşan buluşmanın lezzeti ağzında buruldu. Süleyman Nazif'i kız kardeşinin küçük ahşap evinden, o erken mezardan sonsuzluğa uğurlayan Hamit bir süre sonra Maçka Palas'taki dairesinde yapayalnız kaldı. İngiliz gelini ve torunları İngiltere'ye dönmüştü. Venedik'te şaşalı bir konaktan kendisine kaçmasını istediği kadına vaat edebildiği şey Maçka'da bir dairenin küçük bir odasıydı. Ama Lucien buna razıydı. O sadece geliş masraflarını ve İstanbul'da yoksulluğa düşmeyecek kadar parayı garantiye alma peşindeydi. Kont Michel ona ihtiyaç duyduğu parayı vermediği gibi tutsaklığını, mücevherlerini kilit altında tutacak kadar aşağılayıcı bir mertebeye indirmişti. Lucien bu muameleyle kendini bakıcısı olduğu evdeki ziyneti soyacak bir hizmetçi gibi hissediyor, sessiz bir öfke içinde homurdanıyor ama bu muamele onu yıldıracak yerde kamçılıyor, aklına koyduğunu yapma konusunda cesaretlendiriyordu. Kendisine karşılıksız yardım vaat eden Esat Bey'in teklifini kabul dışında bir çaresi kalmamıştı. O günlerde Milano'ya uğrayan bu dosta biraz da utanarak yardımını kabule hazır olduğunu söyledi. Tek şartı vardı: yardım Hamid'e yapılacak, böylece kendisi başkasının parasını almamış olacaktı. Dönüş parasını bulur bulmaz pasaport almak için girişim yaptı. Ve o günden itibaren her şeyi güzel, her yeri bahar görmeye başladı. Nihayet bir ucu Maçka'da olan bir ipin diğer ucunu tuttuğunu düşündükçe başı dönüyordu. Michel ona 2 aylık izin verdiğini söylese de bunun dönüşü olmayan bir seyahate benzediğini hissediyordu. Lucien yolculuk için gerekli çeki de aldıktan sonra parmaklarında kıvılcımlarla İtalya'dan son mektubunu yazdı Hamit'e. Senelerdir gelip giden hasret mektuplarının sonuncusunu. 157. Milano, 7 Haziran 1927. Efendicim, o çok beklenen an geldi işte. Çoğu zaman geleceğinden umudu kestiğim an. Her şey yolunda gitti. Geriye kalan formaliteler kendiliğinden çözülecek. Pasaportumu da gelecek hafta vereceklerini söylediler. Pasaportum, yani aylardır ellerimi ve ruhumu yara bere içinde bırakan demir parmaklığın kapısını açacak olan anahtar. Yakında yanınızda olacağıma inanamıyorum ve korkuyorum. Size bunu nasıl anlatabilirim? Ne bekliyordum ve beni korkutan neydi? Bağlarım bir bir çözüldü ama özgürlük alışkanlığımı kaybedecek miyim acaba? Çok geç özgürlüğüne kavuşmuş bir kölenin kısa adımlarıyla daha çok uzun bir süre yürümek zorunda mı kalacağım? Aslında korkmaktan başka bir şey değil bu. Biraz da beni çok güzel olan ve güzelliğiyle büyüleyen bir şey önünde hep bunaltan bir sıkıntı. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık. Elim titriyor çünkü ben bu elin bir süre sonra sizin elinizde olacağını düşünüyorum. Elveda benim olmuş olan yaşam, evim olan duvarlar, aşkım olmuş olan aşk. Efendiciğim, bana siz olmayan her şeyi unutturacağınıza söz verin. Allah'a emanet ettim sizi, Lucien. 158. Beni bıraktığın yerde ve vaziyetteyim. Rıhtımda, gözlerim ellerinin son defa sallandığı noktaya dikili. Tarihi dönüşüne kadar orada kalacağım. Hamit. 159. Haziran 1927. İstanbul. 15 yıl önce bir Mayıs günü tanışmışlardı. 15 yıl sonra bir Haziran günü kavuştular. Ayrılığı tatmışlardı, mesafeyi, hürriyeti, hasreti, başka şehri, farklı teni. Varlığı ve mahrumiyeti, vefayı ve ihaneti, isyanı ve esareti. Nihayette görmüşlerdi ki, Doruk'ta da, Bodrum'da da eksiklerdi birbirleri olmadan. Lucien 35'ine varmıştı, Hamit 75'ine. Ne kadar vakitleri kaldıysa kalanı birlikte tüketmeye ahdetmişlerdi. O Haziran sabahı Lucien kendisini ayrıldıkları yerde bekleyen efendiciğine ilk kezmiş gibi sarıldı ve son kezmiş gibi. Geride harap bir evlilik bırakmıştı, kırık bir yürek, ıssız bir konak. Sevdiğinin yanında cennet olabilecekken sevmediğine cehenneme dönen bir şehir. İsminin başında Fuzuli duran, hak edilmemiş bir ünvan. Liège'de dul bir ana. İçindeki hatıralarla birlikte satışa çıkarılmış bir ev. Miras kavgasına düşmüş kardeşler. Kendisiyle dolu olan yüreğini kanatarak ölüme terk ettiği babasının mezarı. Bu mazinin enkazını ardında bırakıp kendisiyle dolu olan bir başka yüreğe koşuyordu. Onu bir daha terk etmemek, pişmanlıkla mezarı başında dövünmemek andıyla. Hamit mi? Vatanına kavuşmuş gibiydi. Evet, Lucien onun hakiki vatanıydı. Teni toprağıydı, zülfü bayrağı, kolları boyları. Uğruna öleceği yegane varlık. Onun sözü kanundu, hasmı düşman, evi devlet. Ve ondan ayrılmak sürgündü, küslük, ihanet, sarılmak, avdet. İşte dönmüştü. Kızı, karısı, annesi, metresi, hemşiresi, sevgilisi, hepsi bir bedende buluşup koşarak ona gelmişlerdi. Bir final hediyesi gibi. Bir hayat jübilesi gibi. Lucien Maçka Palas'ın loş dairesine hayretle bakan gözler ve sitemkar sözlerle girdi. Dördüncü kapının 4 numaralı kapısı açıldığında dar bir koridordan geniş bir odaya geçiliyordu. Burası şairin hem misafir salonu, hem çalışma ofisi, hem istirahat odasıydı. Sağda bir şömine, şöminenin yanında küçük bir hava gazı sobası vardı. Ötede geniş bir koltuk, koltuğun sağında küçük bir masa, karşıda divan tarzı bir kanepe. Kanepenin hizasında duvara dayanmış büyük etejerin raflarında birkaç kitap. Arka tarafta metruk kalmış hissi veren, geniş kısımda bir kanepe ile birkaç sandalye. Son halife Abdülmecid Efendi'nin fırçasından çıkma kendi tablosu. Küçük şöminenin üzerinde bir şaka gibi duruyordu. Ve onun karşısında Lucien'in fotoğrafı. Adeta bir hoş geldin pankartıydı. Lucien, yeni çilehanelerini gezerken İtalyan devletinin ünlü şairi D'Annunzio'ya verdiği şahane konutu düşündü. O ihtişamı bu loşlukla karşılaştırınca sinirden küplere bindi. Ama yine de mazinin hatırlanmak bile istenmediği bir geçiş devrinde, eski devirden miras bir şairin peşinen reddedilmek yerine mütevazi bir katkıyla ihya edilmek istenmesi az şey değildi. Bir imparatorluk yıkılmıştı ve bu ikili şimdi onun enkazı altında yeni devrin uzatacağı yardım elini bekleyecekti. Lucien hemen Hamid'i koruyucu kanatlarının altına aldı. Evvela ona içkiyi, sigarayı yasakladı, gece hayatından men etti. Hamit'in hala zevk alarak gittiği, etrafında güzel kadınlar toplandığında keyiflenip içki içtiği balolar, davetler bitti. Ev eski nizama geldi. Efendicini kalkar kalkmaz o giydiriyor, kravatını bağlıyor, zerafetine itina gösteriyordu. Ona yemekler yapıyor, randevularını ayarlıyor. Gazete ve mecmualarda onunla ilgili çıkan haberleri kesip saklıyordu. Kalan zamanında da yardıma muhtaç aileler için dikiş dikiyor, hırka örüyordu. Hamit kendisini terk eden torununa, Lucien ise kaybettiği babasına kavuşmuş gibiydi. O günlerde bir İstanbul gazetesi, onun 75. yılı şerefine bir anket düzenlemiş ve devrin edebiyatçılarına Hamit dahi midir diye sormuştu. Kendisine de sordular, Şair şairane bir alayla cevapladı. Dahi değilim, vahiyim. İşte o vahi, ihtiyarlıkla terk ettiği loş sığınağı nurlu bir semaya dönüştüren kadının yardımıyla yeniden yeşertti solgun kalemini ve aşkın altından mürekkebine batırarak çöküş devrinin eseri gazup bir şairi yazdı. 160. Seneler var ki yazmadım bir şey. Hadisat işlemekte peyderpey. Yeter insan kanıyla yazmak için. Yiyecek sanki bir köpek naaşı, olmuşum bir behimeden vahşi. Müteaddi kudurmak azmak için. Sanmayın yer altında bir bodrum. Açmışım gökyüzünde bir uçurum. Ki derununda ben varım ancak. Anlayan kimse var mı hatırda? Ben eminim ki devri hazırda yazdığım şeyler anlaşılmayacak. Bulmuşum tesliyet bu vadide, ne saadet ki hali piride. Şaribül leyli ve neharım ben. Bugün oldumsa bir cihandide, değilim şimdilik hazandide. Karlar altında nevbaharım ben. Volkan ağzında her biten çiçeğim. Yıldırım yağdırır ateş böceğim. Eyledim lalezar bir ağlı. Hani ya nerede böyle şeyhuhet? Ya şebabette var mı deymummet? Dağlıyım ben. Fakat yanar dağlı. Görmeyenler yüzümle gözlerimi, okuyorken benim bu sözlerimi, ne kadar genç imiş yazan derler. Anlayanlarsa maneviyetimi, halka ilan için hüviyetimi, okut Allah için ezan derler. Zannederler ki biz yok olmadayız. Belki biz yok değil, çok olmadayız. Hazırız çünkü arzı ifsada, onda sulhu sükunu ihlale. Hakkı iptale, halkı izlale, adli imhaya zulmü icada. Yeter artık, yeter tefahürler, hod be hod ettiğim tezahürler. İstikanet tarikidir eslem, nefsi hodbini kahru kal ettim. Eşehri sahtekarı hallettim, anı vahitte göçtü bir alem. Tahtgahım bugün bu peygule, hakka şükreylemekle uşgule, münzevi hem de hane berduşum. Gazabım geçti, sakinim şimdi. Yok canım, ben latife ettim de. Mest idim önce, şimdi bir huşum. Yıllar var ki yazmadım bir şey. Olaylar işlemekte ard arda. Yeter insan kanıyla yazmak için. Yiyecek sanki bir köpek ölüsü. Olmuşum bir hayvandan vahşi. Türlü türlü kudurmak azmak için. Sanmayın yer katında bir bodrum. Açmışım gökyüzünde bir uçurum. Ki içinde ben varım ancak. Anlayan kimse var mı hatırda? Ben eminim ki zamanımızda yazdığım şeyler anlaşılmayacak. Bulmuşum teselli bu yolda. Ne mutluluk ki yaşlılığımda gece gündüz içerim ben. Bugün oldumsa ünlü, deneyimli bir adam. Değilim şimdilik elden ayaktan düşmüş, karlar altında ilkbaharım ben. Volkan ağzında her biten çiçeğim. Yıldırım yağdırır ateş böceğim. Lale bahçesi kıldım bir ağılı. Hani ya nerede böyle yaşlılık? Ya gençlikte var mı devamlılık? Dağlıyım ben, fakat yanar dağlı. Görmeyenler yüzümle gözlerimi, okurken benim bu sözlerimi, ne kadar gençmiş yazan derler. Anlayanlarsa benim iç yüzümü, halka ilan için kimliğimi, okut Allah için ezan derler. Sanırlar ki biz yok olmadayız. Belki biz yok değil, çok olmadayız. Hazırız çünkü ortalığı karıştırmaya. Onda barış ve dinginliği bozmaya, hakkı geçersiz kılmaya, halkı alçaltmaya, adaleti yok etmeye, zulmü icat etmeye. Yeter artık, yeter övünmeler, kendi kendime yaptığım gösterişler. Doğruluk yoludur en sağlam olan. Bencil benliğimi kahredip kökünden kopardım. O sahtekar şahı tahtından indirdim. Bir anda göçtü bir alem. Sarayım bugün bu köşe şimdi. Hakkı şükretmekse işim gücüm, münzevi hem de avareyim. Öfkem geçti, sakinim şimdi. Yok canım, ben şaka ettim de. Mest idim önce, şimdi sersemim. Türklük Mecmuası No. 2, 1 Mayıs 1939, sayfa 100, 109. Abdülhak Hamit Tarhan bütün şiirleri üç hep yahut hiç ilhamı vatan hazırlayan İnce Engin'in İstanbul Dergah Yayınları 2. baskı. Kasım 1999 sayfa 341-350. 161. 1928 İstanbul. Karlar altında Nevbahar. Hamit'in yaşlılığını en iyi tarif eden mısraydı bu. Yaşadığı yalılardan, konaklardan sonra ona bodrum gibi gelen evlerine o gün ziyarete gelen Hıfzı Tevfik, "Yeni şiirleriniz var mı?" diye sorunca içeri odadan Lüsyen'in iki ayakkabı kutusu içinde getirdiği kağıtların en üstündekini çekip gazup bir şairi göstermişti Abdülhak Hamit. Sonra da her vakit oturduğu arkası yüksek, yumuşak kadife koltuğunda belini doğrultmuş, defterini yandan vuran ışığa, gözlerini de elindeki deftere yaklaştırarak tane tane okumuştu şiiri. Şiirin sonundaki "Mest dedim önce, şimdi bir huşum" mısrağını ezberden okuduktan sonra yazdığının doğruluğunu fiilen göstermek ister gibi başını koltuğuna dayayıp gözlerini kapamıştı. Hıfzı Tevfik dizelerin ahenki, ulviyeti, samimiyeti karşısında hayrete düşmüş, günlerce tesir altında kalmıştı. İsmail Habib de öyle. Aynı şiir şairin doğum gününde Boğaziçi Lisesi'nde yapılan kutlamada İsmail Müştak tarafından davetlilere okunmuş ve heyecan uyandırmıştı. Gazup bir şair sahiciliğini sadeliğinden alan içten bir serzenişti aslında. Yazdığı şeyler anlaşılmaz olduğunda bir apartmanın inzivasına çekilmiş bir şairin feveranı. Yok olduğu zannedilen ama şiiriyle bu zanla direnen bir ihtiyarın mevcudiyet ilanı. Gururu incinmiş, içi öfke dolmuş, zamanla harı sönmüş bir yanardağın isyanı. Halbuki ne nesil onun nesliydi, ne nesir onun nesri. Bunu görerek yeryüzündeki bodrumunu gökyüzünde uçuruma dönüştürüyor, açtığı ebediyet kapısından firar ediyordu. Bir mısra ile hem düştüğü bodruma sığmayacağını ilan ediyor, hem zihnindeki uçurumun en dibinde olduğunu ima ediyordu. İstibdatta sefir, meşrutiyette reis, cumhuriyette mebus olmuş, ömür boyunca el üstünde tutulmuş, her daim hayranlık duyulmuş, ebediyen genç kalacağı farz olunmuş bir mağrur için çocukluğundan beri oturduğu yaldızlı tahttan aniden indirilmek, mahrumiyetinden, ihmalin, ihtiyarlığın zindanına atılıvermek, hep iken hiçe sayılmak, finallerin en zalimiydi. Buna isyan ediyor ve ancak gazabını mısralara akıttıktan sonra sakinleşiyordu. Maçka Palas'ta Hamitler meşhur Keçecizade İzzet Fuat Paşa ile komşuydu. Sadrazam Mehmet Fuat Paşa'nın torunu olan İzzet Fuat Paşa hoş sohbet bir askerdi. O da uzun itibar senelerinin ardından nisyana terk edilmişti. Biri şiir ve diplomaside, diğeri askeri bürokraside iz bırakmış bu iki isim, sık sık buluşup kendilerini bu bodruma süpüren yeni devri konuşuyorlardı. Nasıl olup da o yaldızlı mazinin kalabalığı dağılmış, yerini hali hazırdaki yalnızlığa bırakmıştı? İzzet Fuat Paşa bu soruyu dedesi Mehmet Fuat Paşa'nın nükteli cevabıyla karşılardı. Sadrazam Mehmet Fuat Paşa, "Gerçek dostlarınız kimlerdir?" sorusuna şu karşılığı vermişti. "Şimdi iktidardayım, bilemem." İktidarını kaybetmiş Hamit, şimdi yüzleştiği tenhalıkta gerçek dostlarını bilecek, onları kıymetlendirecek mevkideydi. Gazup bir şairin feryadı, tıpkı bir zamanlar mevki Viyana'da olduğu gibi gerçek dostları, edebiyatçıları harekete geçirmeye yetti. Öyle ki Hamid'in makberi olacağı sanılan bu küçük daire kısa zamanda edebiyatçıların mabedi haline geldi. Genellikle kabul günü sayılan çarşambaları Maçka Palas'ta buluşur oldular. Gelenler karşılarında korktukları gibi harap bir şair değil, hayata dönmüş, morali dinç bir kazazade buldular. O derbeder Hamid, Lüsyen'in gelmesiyle düzenli bir hayata, neşeye, zindeliğe, ahenge, bakıma kavuşmuştu. İkili konuklarını neşeyle karşılardı. 28. ayrımın sonu sayfa 392, devamı 29. ayrımda.